Ayrım 6. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an. Sayfa 81. 5. Lal Kapısı. Biz onlara hep gel dedik. Hep ortaklaşa bir şeyler yapmak istedik. Ölüm orucu yapmak istemiyorlarsa yapmasınlar. Başka şeyler yapsınlar ama gelsinler. Nurtepe'de böyle dediklerini hatırlıyor musun Gökçe? Bir şeyleri ortaklaşa yapmak istemeyenlerin kendileri değil, ötekiler olduğunu söylemişlerdi cümle arasında. Sonra Melek, bu mücadele bedel istiyor. Biz bu bedeli ödemeyi göze alıyoruz demişti. Yani gelmeyenlerin göze alamayanlar olduğunu ima etmişti. Nurtepe'de hepsi gelsinler, ne yapacağımızı onlar da söylesinler, öneri getirsinler demişti. Hatırladın mı? Şimdi öğrenelim bakalım tam olarak öyle mi oldu? F tipi cezaevlerine karşı yapılan eylemleri kimler neden desteklemekten vazgeçti? Ölüm orucuna yatanlar parti ve dernek binalarından nasıl oldu da kendi mahallelerindeki evlere çekildi. Giderek nasıl onlara dair haberler birinci sayfalardan orta sayfalara, oralardan nasıl yokluğa karıştı? Bunları öğrenmek için Gökçe birkaç kişiyle konuşacağız. Önce Milliyet Ankara Bürosu'na gideceğiz. Büronun bir köşesinde ihtiyar bir genç adam oturuyor, görüyor musun? Adı Gökçer Tahincioğlu. Genç yaşında bu kadar ihtiyar durması hep öyle belalı, kederli işlerle uğraşıp durmasından. Çünkü Gökçer Tahincioğlu bütün bu cezaevleri sürecini sadece gazeteci olarak değil, insan olarak da dert edenlerden. Hayata dönüş operasyonundan sonra basının içine girdiği karanlık atmosferi de çok iyi bilir. Üstelik o bulanık havayı Milliyet'te yayınlanan İşte Hayata Dönüş Operasyonu başlıklı operasyonun dehşet verici insan hakları ihlalleriyle dolu olduğunu belgelerle ortaya koyan haberiyle dağıtmıştı. Önce sor bakalım, 96'daki eylemler sırasında açlık grevlerini her gün haber yapan gazeteler neden 2000'de tavır değiştirmişler? Başlangıçta gazeteciler açısından 1996 ile 2000 süreci arasında bir fark yoktu. Her türlü istihbarata istediğimiz gibi ulaşabiliyor, isim isim tüm tutuklu ve hükümlülerin durumlarını duyurabiliyorduk. Tabii bu tip haberlerin çıkmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı da karşı kampanya geliştiriyordu. Köşe yazarlarını toplayıp F tipi cezaevlerini gezdiriyor ve buraların nasıl Avrupa standartlarına uygun olduğuna yönelik kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu. Fakat bana ve benim gibi eylemle ilgili haber yapan gazetecilere yönelik yeni bir uygulama başlatmışlardı. Teyitli tekzip. Önce cezaevleri ve tevkif evleri genel müdürlüğü bana ve yazı işlerine faksa bir tekzip geçiyordu. Bu tekzip, metinlerinde tecride karşı yapılan eylemlere dair haber yapılmasının ölümlere neden olduğuna varacak kadar ağır ifadeler yer alıyordu. Sonra faksa gönderilen bu tekzibin yayınlanması için postayla yeni bir tekzip gönderiliyordu. Bir yandan da kendi internet sitelerinden bu tekzip metinlerini ilan ediyorlardı. Peki muktedirle gazeteci arasında izlemeye alışık olduğumuz bu itişme ne zaman basının operasyondan yana net tavır almasına neden olacak kadar değişti? Operasyon öncesi iki kırılma noktası vardı. Birincisi kaynağı belli olmayan bir kasetti. Televizyonlara dağıtıldı. Kaset ölüm orucu eylemcisinin seçilmesini bant takma sürecini gösteriyordu. O dönemde bunu hemen hemen bütün kanallar yayınladı. İkinci kırılma noktası da İstanbul'da iki çevik kuvvet polisinin öldürülmesi oldu. Polisler 11 Aralık'ta öldürülmüştü. Bu iki kırılma noktasının ardından artık cezaevlerinde ölüm orucuna başlayanlar ve dışarıda onlara destek veren aileler topyekün terörist olarak gösterilmeye başlandı. O günden sonra düzenli haber yapan gazetelerde anlaşma olasılıkları heyetlerin eylemcilerle yaptığı görüşmeler dışında haber yapmamaya başladılar. Sonra 19 Aralık geldi. Hayata dönüş ya da şefkat operasyonu olarak adlandırılan süreç. Olayları izleyenlerin battaniyelere sarılmış bizi diri diri yaktılar diye bağıran yanık yüzlü kızlarla hatırlayacağı o gün Gökçer'e sor Gökçe. Basında ne oldu o günden sonra? O günden sonra basın tamamen alışılmadık uygulamalara sahne oldu. İlgilenen gazeteciler bilir. Her cezaevi operasyonu sonrasında ilk sorulan soru İçeride insan hakları ihlalleri yaşanıp yaşanmadığıdır. Fakat hayata dönüş gibi 20 cezaevine aynı anda düzenlenen bir operasyonda olayın bu tarafına bakan gazeteciler tamamen devre dışı bırakıldı. Tek yanlı bilgilendirme süreci başladı. Mahkumların içeride sahte bir eylem sürdürdüğünden, operasyonda yaşamını yitirenlerin tamamının kendini yakarak öldürdüğüne kadar bir dizi, sonradan yanlışlığı ispatlanan haberin yayınlanması sağlandı. Basındaki bu olağanüstü hal havası yaklaşık bir hafta sonra biraz da olsa dağıldı. Çünkü artık fey tipleri açılmış, Adalet Bakanlığı en zorlu süreci atlatmıştı. Ancak yine de cezaevlerinde süren eylemlere ilişkin haberler gazetelerde kolay yer bulamıyordu. Bakanlık her habere sert açıklamalarla yanıt veriyor, hatta yapılan haberleri terörizme destek olarak nitelendiriyordu. Bakanlık zaman zaman haber merkezlerinin üst kadroları ile kişisel ilişkiler kuruyordu. Bu konuda haber yapmaya çalışan muhabirler de bir süre sonra zaten haber gazeteye girmiyor yorgunluğuna düşüyor, konuyu araştırmaktan vazgeçme noktasına kadar ilerliyor ya da geriliyorlardı. Peki haberler üzerinde net bir sansürden söz edilebilir miydi? Zaten içeriden haber almak kolay değildi. Bakanlık düzenli açıklamalarını kesmişti. Aileler de yakınlarıyla görüşemediği için gazetecilerden bile bilgisiz bir halde haber alma yollarını deniyorlardı. O tarihe kadar tutuklamalara, gözaltılara rağmen eylemcilerle ilgili basın kuruluşlarına ayrımsız olarak düzenli haber verebilen TAYAT da tamamen devre dışı kalmıştı. Elbette bir 28 Şubat süreci ya da herhangi bir sıkı yönetim hali gibi sistematik bunu yazabilirsin, bunu yazamazsın gibi somut baskı yoktu ama uzun süredir ilgisiz durulan haberlere objektif olarak ulaşabilme olanağı yitirilmişti. Benim hakkımda Bayrampaşa cezaevinde operasyon değil katliam yapıldığını gösteren İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporuna dayanan haberden sonra dava açılmıştı. Olaylarla ilgilenen birçok muhabir arkadaş da davalarla ya da soruşturmalarla karşılaştı. Hayata dönüş süreci böyleydi. Sonrası zaten ağır bir sessizlik. O sessizlik tek tük haberlerle yırtılmaya çalışıldı ama kimsenin ilgisini çekmedi. Tam biz kapıdan çıkacakken bir şey geliyor Gökçer'in aklına. Sansür atmosferinin de ötesine geçen, basının operasyon sonrasında konulduğunu anlatan şu örneği hatırlatıyor. Operasyondan sonraydı. Sabah gazetesinde Ali Bey Köyü örgütün ele geçirdiği, zorla ölüm orucu yaptırıldığı, eylemi bırakmak isteyenlerin bile bırakamadığı, mahalleye ancak kimlik kontrolü ile girilebildiği yönünde bir haber manşet olmuştu. O gün Ali Bey Köyü'ne baskın yapıldı. Polisin haberin yayınlandığı gün yaptığı Ali Bey Köyü operasyonunda birçok kişi ölmüş ve yaralanmıştı. Sevgili Gökçe, bazen dışarıdan bakanlar şöyle sanırlar. Çağırıyor patronlar, yöneticiler, muhabirleri, şunları yaz, bunları da yazma diyorlar. Böyle de olabilir ama işler genellikle başka türlü ilerler. Oyun bozan gibi hissettirirler kendini. Huzuru bozan, herkesin keyfi yerindeyken, işler tıkırındayken, uğursuz meselelerden bahsedip can sıkan biri gibi. Hatta bazen herkes öyle bir oyun içindedir ki hep birlikte bir şaka yapıyorlar sanırsın. Sen o şaka gibi hal içinde neyi yazman, neyi yazmaman gerektiğini zaten sana söylenmeden bilirsin. Bile bile yazmayı seçersen öyle bir memnuniyetsizlik, öyle bir sıkıntı havası sarar ki ortalığı, gerçeğin kötülüğünden söz ettiğin, yazdığın için insanların canını sıkan, bir tek senmişsin gibi, sen olmasan kimsenin canı sıkılmayacakmış gibi bakarlar sana. Suçlu bile hissedersin biliyor musun? Tuhaf bir şeydir bu. Biliyor musun Gökçe, Eskimolar cezalandırmak istedikleri insanı ortalarına alır, etrafına bir çember yapıp hep birlikte ona gülmeye başlarlarmış. Tıpkı ona benzer halin, eğer yazmakta direnirsen, kahkahalardan, memnuniyetsizlikten bir F tipi bir hücre inşa ederler sana, çok ısrar edersen. Bazen de sevgili Gökçe, öyle dimdirek yazma artık sen diyebilirler. O kadar zorlarsın ki sınırları, asabı bozulur herkesin, sen git artık da diyebilirler. Diyelim ki bütün bunları göze aldın. Demezsen içinde patlayacak bir sözün, söylemezsen dilini şişirecek bir cümlen var ağzının içinde. Diyelim ki aldın kelleyi koltuğa, söyledin söyleyeceğini. Sonra bastılar tekmeyi gönderdiler. Seni de sözü hiç dinlenmeyecekler arasına. Sözünle birlikte silinip gidersen, tek atımlık barutunla birlikte sönersen. Bir de sen sönsen bir kişi daha sönmüş olacak sadece. Dilin şişip seni boğmayacak kadar söylüyorsun yani. Barutunla birlikte sönüp gitmeyecek kadar bir şiddette. İşte böyle ince dengeler içinde bir tarafta ölüm ayinlerini verirken televizyonlar, öte tarafta yanık kızlar bağıra bağıra çıkarken cezaevlerinin kapısından neyin ne olduğunun belli olmadığı bir yanlış bilgilendirme, bilgilendirmeme fırtınası içinde ağzımız burnumuz kum dolmuşken ben ne yazmışım dönüp bakıyorum şimdi. O kum fırtınası içinden bir cümleyi almışım. Operasyon sırasında Bayrampaşa cezaevinin duvarlarına doğru megafonlarla bağırılan bir cümleyi çekip çıkarmışım Milliyet Pazar Ekin'de. Oysa biliyorsun değil mi Gökçe, neşeli şeylerden bahsetmek mecburidir o pazar eklerinde. Hayat korkunç güzeldir. Çatışmalar, gösteriler, ölü sayıları, operasyon ayrıntıları, iddialar, açıklamalar, yine sayılar, açıklamalar, sayılar. 10 ders saat haber izledikten sonra insanın çok tuhaf bir biçimde gülesi geliyor. Ciddiye almamaktan değil, bu uygunsuz duygu durumu sadece bu memlekette yaşayanlarda gerçekleşen bir evrimin sonucu. İnsan ruhunun katlanamayacağı kadar kahredici olayların kesintisiz biçimde yaşanması sayesinde Türk insanın bünyesi kahrolup kafayı sıyırmaktan korunmak için bir mekanizma geliştirdi diye tahmin ediyorum. Hayatta kalma konusunda geliştirdiği diğer insanüstü yetenekler bir yana, sırf bu sebepten bile Türk insanının diğer dünya halklarına göre daha gelişmiş bir organizma olduğu su götürmez bir gerçek. Ama son iki haftadır bu gelişmiş organizmaya bile illallah dedirtecek cinsten bir hayat sürüyor. Bartın cezaevinde cep telefonu var mıydı? Bir arkadaş kendini yaksın görüşmesi gerçek mi? Bu insanlar kendilerini hakikaten yaktılar mı? Yoksa onları operasyoncular mı yaktı? Bütün bunlar konusunda doğru bilgi sahibi olmak şu anda mümkün değil. Ama gerçekliği Milliyet Gazetesi'nin haberiyle kanıtlanmış çok enteresan bir şey var. İlkel şaşırtma güdüsünden arınmış Türk organizmasına bile vay be dedirtecek cinsten bir şey bu. Cezaevi operasyonu sırasında teslim ol çağrısı yapan adam megafondan bağırıyor. Hayat güzeldir. Hadi ya. Hakikaten güzel midir? Bu hayat mı güzeldir ya da güzel hayat bu mudur? Hayat mı dediniz? Türkiye'de gelecekten umutlu insanlar nüfusun sadece %18'ini oluşturuyor. Geri kalan herkes yarının bugünden kötü olmaması için Allah'a yalvarıyor. Birileri gelir dağılımıyla Allah'ın bir alakası olduğunu sanıyor. Buna mukabil çoğu aşklar akşam yemeklerinden bile kısa sürüyor. MİT müsteşarı en çok reyting alan program için insan bu paparazzi programlarıyla komünist olur diyor. Kimseye hiçbir şey olmuyor. Gelir dağılımı eşitsizliği bakımından Mozambik'in bile gerisinde kalmamıza rağmen Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomisi oluyoruz. Kimse nasıl oluyor diye sormuyor. %99'u Müslüman bir ülkede postmodern inanç dünyası programları yapılıp vicdanlar Bülent Ersoy ve Yaşar Nuri Öztürk'ün din sohbetleriyle aklanıyor. Nüfusun önemli bir yüzdesi ayda 75 milyon ile yaşarken yoksulluktan bahsetmek çok bayat bulunuyor. Bütün bunlar olurken Türkiye insanı harap etmek için tasarlanmış Ramazan bayramı şekeri reklamını ağlıyor. Aksi gibi yakın gelecekte bir tane bile milli maç görünmüyor. Cezaevi operasyonları yabancı liglerdeki bir maç kadar ilgi çekiyor. Taşları bağladılar cinsi bir laf, Sibel Can'ın kocası üzerinden anlatılıyor. Adalet Bakanı soru soran gazetecileri azarlıyor. Gazeteciler uslu çocuklar gibi susuyor. Bunlar sadece numunesi. Geri kalanı ciddi bir hacim kaplayacağı için bu köşede neşredilemiyor. Ez cümle, bu hayat hakikaten insanı öyle böyle değil, fena yoruyor. Ölümün izi kalır, hayat basittir, insanlar da. Sinir bozacak kadar basit bir mantığı vardır ikisinin de. Neredeyse komiklik derecesinde. İşte insanoğlu, tarih boyunca her şeyin bu kadar basit olmasını bir türlü kabullenemediği için debelenmiş ve uygarlık tarihini oluşturmuştur. Tanrılar, gökdelenler, aşklar, fön makineleri, dinler, teypler, şiirler, İnternet üzerinden alışverişler, devletler, foxtrot dansı, savaşlar, fermuar, para. Hepsi bu basitliğin yarattığı sinir bozucu çaresizlik yüzünden icat edilmiştir. İnsanlık ölüm fikrini aklından uzaklaştırmak için olmadık icatlar yapmaktan kendini bir türlü alamamıştır. Suç, ceza, cezaevi de bütün bu saçmalığın küçük bir parçasıdır. Tarih boyunca bütün bu keşmekeşin İçinde taraf olmaktansa kenarında durup olup bitenleri insanların nasıl bu kadar saçmalayabildiğini anlamaya uğraşan bir takım kafası çalışan adamlar da olmuştur. Bu yıpratıcı bir uğraştır. Yıpratıcılığı anladıkça üzülmekten, yorulmaktan, öfkelenmekten gelir. İşte bu adamlardan biri de Hermann Hesse'dir. Tam olarak iki aydır aklımdan bir türlü çıkmayan ve bugünlerde seni beni herkese anlattığını farkına vardığım şiirinde Hesse şöyle der. Çeviren Zeriha Karadeniz. Öldüm bütün ölümlerle ben şimdiye dek. Yeniden isterim ölmek bütün ölümleri. Ağacın ölümünü tahta tahta. Taş taş dağın ölümünü. Toprak ölümünü kumun. çatırdayan yaz otlarının ölümünü yaprak yaprak ve kanlı ve zavallı ölümünü insanoğlunun. Sevmesek, nefret bile etsek bütün bu ölümlerin izi kalıyor bizde. Yüzümüz kesik kesik. Hayat güzel mi? Gidip bir aynaya bakmak gerek. Milliyet Pazar, 28 Aralık 2000. Sevgili Gökçe, bugün aynaya bakanlardan biri yazar Oya Baydar'dı. Bu memleketin onun yüzünde, insanların yüzünde bıraktığı izlerden bir roman yazdı. Erguvan Kapısı adlı bu romanın ana damarlarından biri ölüm oruçlarıydı. Şimdi seninle yeniden ama bu kez kısacık bir yola çıkalım. Eminönü iskelesinden vapura binip Oya Baydar'ın evine Marmara Adası'na gidelim. Şu kısa deniz yolunda sana biraz Oya Baydar'ın romanından söz etmeliyim. Erguvan Kapısı, ölüm orucu eylemiyle ilgili dışından yazılmış tek roman. Hem eylemin içinden örgütlü insanların bakış açısını yansıtıyor bu roman, hem herhangi bir çekincesi ve ön yargısı olmadan. Küçük Arnavutlu'da yaşamaya giden bir genç kadının düşündüklerini, hem ölüm orucuna yatan bir temizlik işçisi kadının iş dünyasını, hem Beyaz Türk gibi görünen bir eski solcu köşe yazarının tavrını, hem de orta yaşlarını geçmiş, siyasi geçmişi olan bir kadının eylemi ve eylemcilere karşı hissettiklerini. Oya Baydar bu kitabı yazmak için ölüm oruçları eylemlerinin sürdürüldüğü, direniş evlerinin kurulduğu Küçük Armutlu'ya defalarca gitti, oradaki insanları izledi. Bu yüzden onların kendisi gibi ölümü kutsallaştırmayın diyen yazarlara, aydınlara nasıl baktıklarını, iki tarafın dilinin nerede çatladığını iyi biliyordu. İn bakalım vapurdan. Oya Baydar'ın bahçesine gidelim. Ada evinin serin gölgesine otur ve sor. Romanını yazmak için yaptığı Küçük Armut'u ziyaretlerinde neler görmüş Oya Baydar? Ben orayı çok eskilerden bilirim. Daha ilk gecekondular kurulduğu günlerden. Çok özel bir atmosferi vardır. Şimdi varoş denilen yerleşimlerden çok farklıdır. Oranın kendi değerleri, kökleri, 60'ların, 70'lerin umut dolu mücadele günlerine, devrimci havasına giden farklı bir kültürü vardır. Ama insanların bir bir ölüme yatıp öldüğü günlerde ben oraya hiç gitmedim. Hep izledim, farklı platformlarda bu korkunç eylemin sona erdirilmesi, haklı istemlerin kabulü için kendimce katkıda bulunmaya çalıştım. Başaramadım, başaramadık. Ama o günlerde oraya gitmedim, gidenlere de şaştım hep. Orada ölüme yatmış olanların başında ayin yapar gibi toplaşan ve bunu devrimci eylem sayanlara hep hayret ettim. Ben oraya gitseydim, romanın kahramanlarından ülkünün duygularını taşıyarak vazgeçirmeye, sarsmaya çalışırdım. Ölümden hayat doğmaz diye haykırırdım ve sesim, ne yazık ki o çocukları inanç uğruna ölüme sürükleyen şefler tarafından boğulurdu. Ben Küçük Armutlu'ya romanı yazarken gittim günlerce. Artık ölüm evleri yoktu ama ölüm sinmişti o güzelim yere. O duygularla yazdım Erguvan Kapısı'nı da. Bir eylem yöntemi olarak ölüm oruçları hakkında ne düşünüyor peki? Her mücadelenin, her direnişin silahları vardır. Açlık grevleri, ölüm oruçları, karşı tarafı ki bu çoğunlukla erki elinde bulunduran devlettir. Dize getirmek için, haklılığına inandığınız bir mücadeleyi kazanmak için başvurulan yöntemlerdir. Diğer yöntemlerden farkı, başkalarına değil, kendinizi kurban ederek karşıdaki gücün ve toplumun vicdanına seslenmek, insani bir etik değerleri hatırlatarak dikkatli mücadelenize ve haklılığınıza çekmektir. Ama her yöntem, her koşulda etkili olmaz. 2000'ler Türkiye'sinin siyasal, toplumsal ortamında karşınızda çocuklarını yemekten, kurban etmekten hiçbir zaman çekinmemiş bir egemen güç, tahakkümü yöntem edinmiş bir devlet varken ve toplumsal vicdan özellikle 1980'lerden sonra bunca sindirilip köreltilmişken ölüm oruçlarının etkili olamayacağı daha baştan belliydi. Bunu zorlayan örgütsel yapılarda en az devlet kadar insanı sadece bir araç, namluya sürülmüş mermi kabul eden zihniyette olunca açlık grevleri ve ölüm oruçları mücadele yöntemi olmaktan çıkıp cinayete dönüştü. 1996'da eylemler boyunca o tepelerde yaşamayan başka toplumsal gruplara ait insanlar da eylemlere destek veriyor ve olup biteni takip ediyorlardı. 2000'de farklı bir süreç yaşandı. Bilhassa hayata dönüş operasyonunun ardından eylem, diğer toplumsal gruplarla ilişkisini büyük oranda kaybetti. Oya Baydar ne düşünüyor bu konuda? Bizde garip ve yanlış bir devrimcilik anlayışı vardır öteden beri. Kim bilir, belki de genlerimizde var. Silah ve ölüm sıkı devrimcilik sayılır. Bunların yanlışlığını söylemek devrimcilikten sapmak gibi gelir. Bunu desteklemek de devrimciliğe kıyısından köşesinden bulaşmışlık duygusu yaratır kimilerinde. Ben çığlığımı yazarak boşalttım. Kimilerimiz de oraya dayanışmaya gittiler. Ama aslında dayanıştıkları şey insanlar değil, ölümdü. Peki Oya Baydar geçmiş örgüt deneyimlerini de göz önünde bulundurarak Türkiye'de sol örgütlerin nereye geldiği konusunda neler söyler? Ölüm orucu örgütlerin dilini, ahlakını ve yapısını değiştiren bir dönüm noktası oldu mu? 1960'ların, 1970'lerin Türkiye'si kıpır kıpırdı, umut doluydu. Umut ve masumiyet günleri diye adlandırıyorum o dönemleri. O günlerde dünyayı fethe çıkmıştık, öyle duyardık içimizde. Yeni bir dünya kuracaktık, aydınlık bir ülke yaratacaktık. O günlerin mücadelesinde de yanlışlar yaptık kuşkusuz. Ama hatırlamaya çalışıyorum da, ölüm orucu gibi çaresizlikten doğan yöntemlere başvurulmadı hiç. Sanırım bu yöntemler, biraz da kitle mücadelesinin geri çekildiği, örgütlerin kitlelerden büsbütün kopup terörü tek yöntem kabul etmeye başladıkları bir dönemin ürünü. Arkanızda kitle yok, neredeyse şeyhlere tapan tarikatlar gibi militanlardan oluşan örgütler var, üstelik kıskırrak sarılmışsınız, hapishanelerdesiniz. Böyle bir ortamda ölüm orucu tek etkili yöntem olarak sunuluyor. Örgüt dili ve ahlakı, şeyhler ve müritler ilişkisinin dili ve ahlakı oluyor. En önemlisi de devrim ve sosyalizm adına yola çıktıklarını söyleyenler, sosyalizmden de, devrimden de tümüyle kopuyor. 2006 Türkiye'sinde solun, sosyalizmin, devrimin, devrimci mücadelenin, örgütün ve bunun gibi bütün bu kavramların tanımlarını yeniden yapmak zorundayız. Cinayet şebekelerini devrimci örgütle karıştırmamak, şeyhler ve müritlerden ibaret tarikat yapılarını sol devrimci örgüt saymamak, ölümü ve öldürmeyi devrimci yöntem kabul etmemek zorundayız. 6. ayrımın sonu, sayfa 94.